da.
Dolayısıyla adımız da
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Muhammed Enes Kala hocamız bizlerle birlikte. Sayın Kala, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla bugün yıllarca Türk düşünce hayatına katkıda bulunan ve bu konuda pek çok felsefeci ve bilim adamı yetiştiren, genç felsefeciler için adeta bir akademi haline gelmiş, Türk Felsefe Derneği'nin başkanlığını da yapmış olan ve geçtiğimiz yıl 2019'da aramızdan ayrılan değerli hoca Profesör Doktor Necati Öner'i konuşacağız. Sizin de yolunuz kesişti değil mi değerli hocayla Sayın Kala?
Evet, öncelikle hocamıza rahmet dileyerek başlayalım. 2 Ocak 2019 tarihinde Hakk'ın rahmetine tevdi ettik hocamızı. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Kendisiyle yolunun kesiştiği şanslı talebelerinden bir tanesi olma bahtiyarlığını yaşadık.
Ne mutlu. Anlatır mısınız, siz tabii bilmiyorum o zamanlar kaç yaşlarındaydınız, hangi üniversitedeydiniz ama o hani ilk karşılaştığınız ve ondan aldığınız eğitimlerle o ışığı nasıl yakaladınız, neler hissettiniz?
Şimdi bu bahtiyarlık önemli bir bahtiyarlık.
Evet.
Bazı insanlar vardır, biraz önce siz de ifade ettiniz, akademi bir akademiydi. Okul insanlardan bahsediyoruz, etkisi bir üniversite gibi olan insanlardan bahsediyoruz. Biz hocamızı hocaların hocası olarak bildik, biliyorduk. Türkiye'de felsefe camiasına insan yetiştiren önemli insanlardan birisidir Necati hocamız. Dolayısıyla kendisiyle karşılaştığımızda, tanıştığımızda büyük bir hayranlıkla biz kendisini tanıdık. Yüzünü, simasını görmeden önce ismiyle tanışmıştık. Ve kendisini yakinen tanıdığımızda, ki bizim hocamız oldu, resmi anlamda son talebesiyim kendisinin.
Hangi üniversitede?
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde, tabii Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparken tek öğrenciydim. Ve hocamız,
ne şans.
Aynen öyle, 1927 doğumlu. 2007 senesinde biz kendisinden ders alma bahtiyarlığına eriştik, biraz önce ifade ettiğim gibi. Yani yaşı bayağı vardı ve tek öğrenci olmuş olmamıza rağmen sağ olsun evini terk edip muntazam bir şekilde her hafta ders işlerdi. Önemli konuları tahlil ederdik ve beni en çok etkileyen hususlardan bir tanesi talebelerine çok değer vermesi, insan canlısı olması, insanları çok sevmesi ve her bir muhatabına sanki muhatabı konuşurken o şeyleri ilk defa duyuyormuşçasına can kulağıyla dinlemesi. Akademide biz öğrencilerimize bilgiyi öğretiyoruz. Genellikle konuşan taraftayız. Ancak hoca bize en çok dinlemeyi öğretti. İyi bir dinleyici nasıl olunurun dersini bize yaşatarak ve yaşayarak öğretti. Biz kendisinden bu anlamda çok istifade ettik. Zaten alanının mutahassısı. Türkiye'de felsefe denince, mantık denince akla gelen ilk isimlerden birisi. Ki şu anda Türkiye Akademiyası'nda felsefe alanındaki hocaların, kalbur üstü hocaların, seçkin hocaların hocalığını yapmış birisi. Hamdi Ragıp Atademir, Mehmet Karasan, Hilmi Ziya Ülken gibi hocaların talebesidir Necati hocamız. Dolayısıyla muazzam bir geleneği tevarüs edip o geleneği öğrencilerine miras bırakmasını çok iyi beceren bir kişiydi. İşte geçen yıl bu zamanlar 2 Ocak evet. 2019'da Hakk'ın rahmetine tevdi ettikten sonra öğrencileri olarak ki 1987 yılında Türk Felsefe Derneği'ni kurmuştur. Önemli isimlerle kurucu başkanlığını yapmıştır. Daha sonra şeref başkanımız olmuştur. Yetiştirdiği öğrencilerle, kurduğu kurumlarla 1989 yılında çıkarmış olduğu bir dergi var. Felsefe Dünyası dergisi. Bu derginin şöyle bir özelliği var. Felsefe alanında yayın yapan, Türkiye'de en uzun soluklu ve kesintisiz yayın yapan dergi olması. Ve şöyle bir özelliği de var. Hem felsefe camiasının, yani Türk Felsefe Derneği'nin ve Felsefe Dünyası dergisinin felsefeye gönül veren, fikre muhabbetle yaklaşan, hangi fikirde olursa olsun, hangi ideolojiye sahip olursa olsun bir çatı olma hüviyetini gösteren, bir çatı olarak bu değerleri bir araya getiren bir yapı olması itibariyle de önemli bir mirastır. Hem dernek olarak, hem öğrencileri olarak, talebeleri olarak bizim bundan sonraki vazifemiz o geleneğe cansiparane bir şekilde sahip çıkıp
ve sizden sonraki
hocanın fikirlerini yaşatabilmek. Evet. Hoca fikirleriyle yaşıyor.
Zaten biz hep söyleriz, onun gibi değerler hiçbir zaman ölmez. Eyvallah. Ölümsüzlüğü, o da ismini yazdıran kıymetli hocalardan. Bir gelenekten bahsettiniz. O geleneği biraz daha detaylı anlatabilir miyiz dinleyicilerimize? Nedir hocanın hep zihninde olan gelenek ve öğrencilerine bıraktığı en önemli miras belki?
Bu soru o kadar değerli bir soru ki bizim kanayan yaramızdır aynı zamanda. İki veçeyle bu kanayan yaramızdır. Şöyle, şimdi biz evet 1923'le bir yeni devlete sahip olduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ancak bizim başlangıcımız 1920'lerden çok önceye dayanıyor. Çok değerli bir mirasımız var. Ve üzerinde bulunduğumuz, tevarüs ettiğimiz medeniyet hakikaten tüm dünyada teklif sahibi ve iddia sahibi olan bir medeniyet. Biz bu medeniyetin birikimini tevarüs edebilmeyi başarmamız gerekiyor. Ve buna hasreten birilerinin özellikle işaret etmesi gerekiyordu. O zorlu dönemlerde bu geleneğin büyüklüğüne, bu geleneğin sahip çıkılması gibi bir değere sahip olan bir takım isimlere ihtiyacımız vardı. O isimlerden bir tanesidir Necati Öner Hoca. 1950 yılında Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesini bitiriyor Ankara Üniversitesi. Memleketine gidiyor, memleketi Erzurum'dur. 2-3 yıllık bir çalışma serüveni var, gazetecilik yapıyor. Belediyede müfettiş olarak çalışıyor ama Hamdi Ragıp Atademir Hoca kendisini çağırıyor. Çünkü ondaki o zihin yapısı, o fikriyat kapasitesi onun bir akademisyen olmasını gerektiriyor. 1953 yılında Ankara'ya avdet ediyor ve akademiye intisap ediyor Hamdi Ragıp Atademir'in öğrencisi olarak. Hamdi Hoca 1954 yılında 54 yılında milletvekilliğine seçiliyor. Öğrencisini Hilmi Ziya Ülken'e bırakıyor. Bu isimler hakikaten marka isimler. Yani Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye'nin fikriyat çatısını ayakta tutan isimler. Doktorasını Hilmi Ziya Ülken Hoca'dan bitiriyor. Ve o günden vefat ettiği güne kadar iki şeyi özellikle ifade ediyor. Bir, felsefi ve felsefi tutum. Bu olmazsa olmaz. Bu bir millette içselleştirilmezse, temessül edilmezse o millet bir teklif sahibi, bir iddia sahibi, bir varoluş imkanından mahrum kalır düşüncesi var. İkincisi, biz yeni yetme bir düşüncenin mahsulleri değiliz. Bizim binlerce yıllık bir mazimiz var. Bu mazi birike birike geldi ve bu büyük yapının, bu mirasın aslında mirasçılarıyız. Kendimizi mirasımız üzerinden yakalamamız gerekiyor. Şimdi o dönemde şöyle bir durum vardı. Allah rahmet eylesin. 2019 Fuat Sezgin hocamızın anma yılıydı. Onu yakinen tanıma yılıydı. Aslında her yılı biz önemli isimlerimize atfeder ve onların tabii dünyalarına misafir olmaya çalışırsak Bu bize çok şey kazandırır. 60 darbesiyle biliyorsunuz Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. Yani o dönem çok zorlu bir dönem. O dönemde ayakta kalabilmek ve insanları ayakta tutabilmek başlı başına bir mesele. Darülfünun vardı İstanbul'da. O biliyorsunuz ortadan kaldırılıyor 30'lu yıllarda. Ve Türkiye'ye felsefe ateizm üzerinden, darvinizm üzerinden, pozitivizm üzerinden pazarlanmaya çalışılıyor. Ve halk bunu kabul etmiyor. Doğası itibariyle, fıtratı itibariyle bu topraklara bu fikirler yabancı geliyor. Dolayısıyla felsefe bir yabancılaşmanın ürünü olarak Türkiye'ye getirilmeye çalışılan bir dönemden bahsediyoruz. Necati Hocamız bunun tam tersi istikametinde. Hayır, felsefe böyle bir şey değil. Felsefe insanın varlığı buluş sanatıdır. Mutlak varlığa eriş sanatıdır. Ve felsefe bir birikimin işidir. Ve bu birikimi bizim keşfetmemiz lazım diyerek hocaları gibi felsefeyi temsil etme vazifesini deruhte ediyor. Ve böyle bir gelenek bizim miras aldığımız gelenek. Yani Türk İslam düşüncesi gibi devasa bir mirasımız var. Fuat Sezgin Hoca'nın kaydetmeye çalıştığı, keşfetmeye çalıştığı, bizi haberdar etmeye çalıştığı bir gelenek var. Ve bu gelenekten biz uzaklaştırılmış vaziyetteydik. Ve o geleneğe yeniden yaklaştırma vazifesini, katalizör diyebiliriz belki, vazifesini deruhte eden isimlere ihtiyacımız vardı. Ve hocamız, Allah gani gani rahmet eylesin, o vazifeyi layıkıyla yerine getirdi. Kurum kurdu, dergi çıkardı. Bu düşünceye sahip, aynı rüyayı gören, aynı ufka bakan fikir insanlarını, düşünce insanlarını bir araya getirdi ve bir çatı oluşturdu. Ve bu çatı hoşgörü çatısıdır. Onu da özellikle ifade edeyim. Çünkü biraz önce bir konuya temas etmiştim. Dernek ve dergi yeter ki düşüncenin namusunu muhafaza etmeye çalışsın. Hangi fikirde, hangi ideolojide olursa olsun insanları çatısı altında derleyen, toparlayan bir yapıya haizdir.
İnsan odaklı.
İnsan odaklıdır. Ve felsefi bilgi ve felsefi tutumdan bahsettim. Bize en büyük miras olarak hocamızın öğrettiği şey oydu. Felsefi bilgiyi biliyoruz. Felsefi bilgi nerelerden öğrenilir? Kitaplardan öğrenilir. Tarihi terekelerden öğrenilir. Ama felsefi tutum bir yaşam işidir. Yani filozofça bir yaşam. Yani söylediğini yapmak, yaptığını söylemek işidir. Dolayısıyla hoca felsefi bilgiyle felsefi tutumun bir araya gelmesi gerektiğini ifade eder. Söylediğini yapma gayretindedir, yaptığını da söyleme gayretinde olarak bir yaşam sürmüştür. Bize miras olarak bunu göstermiştir. Yaşam nedir? Şudur, orayla bağlamak gerekirse. Felsefi bilgi, evet, büyük laflar eder. Hatta insanın boyundan büyük laflar etmesine de imkan tanır felsefenin yapısı itibariyle. Ancak felsefe insana şunu öğretir. Felsefede mutlak bilginin tek bir sahibi vardır. O da Hak Teala'dır, Yüce Allah'tır. Onun haricinde hiçbir beşer mutlak bir bilgiye sahip olamaz. Bu insana hemen yaşama şöyle tezahür eder. O halde ben kendi fikrimin sınırlarını, hudutlarını bilmem gerekiyor. Boyumdan büyük laf etmemem gerekiyor. Ve diğer fikirlere de saygılı olmam gerekiyor. Dolayısıyla bir fikir ortaya atarım. Müsaademi efkardan barikayı hakikat doğar demiş ya Namık Kemal. İşte fikirlerin çatışmasından hakikat güneşi sadır olur, doğar. Biz fikirlere muhtacız. Çünkü benim fikri mutlak doğruluğu taşımıyor, mutlak hakikati taşımıyor. O halde Ahmet'in dediğine, Fatma'nın dediğine, Ayşe'nin dediğine ihtiyacım var. Onları bir araya getirerek hepimizin hakikat yolunun yolcusu olarak idrak edip söylediklerimize değer verme bilincini yükler. İşte bu felsefi tutumdur. Ve taassubu önleyen en önemli ilaçtır.
Çok güzel ifade ettiniz değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Necati Öner Hoca da siz ve sizin gibi pek çok öğrenci yetiştirdi. Bugün Türkiye'deki pek çok üniversitelerde felsefe hocaları onun yetiştirdiği başarılı akademisyenler sizin gibi. Sayabileceğimiz isimler var mı? Bizzat onun öğrencisi olan, onun o geleneği sürdürme göreviyle, evet, şimdi, o görevi atfettiği öğrenciler.
Dinleyicilerimizi belki heyecanlandırma faslı bu. Mesela Teoman Duralı hocamız, hocamızın öğrencisidir. Süleyman Hayri Bolay hocamız, hocamızın öğrencisidir. Ahmet İnam hocamız, ODTÜ Felsefe Bölümü Başkanı'ydı, emekli oldu, hocamızın öğrencisidir. Murtaza Korlelç hocamız, hocamızın en sadık öğrencilerindendir, en samimi öğrencilerindendir ve hocamızın vefat edene kadar yanında bulunan öğrencisidir. Mehmet Aydın hocamız eski bakanlarımızdan, hocamızın öğrencilerindendir. Dolayısıyla Abdülkuddüs Bingöl hocamız, hocamızın öğrencilerindendir. Bu isimlerin her birisi hocamız gibi okul insanlar. Evet. Yani bir üniversiteyi bir kişi bitirir, evet, tahsilini orada görür, talimini orada yapar. Bu hocalarımızın şöyle bir fazlalığı vardır, terbiyeyi de öğretirler. Talim biliyorsunuz öğretimdir, terbiye eğitimdir ve eğitim görerek öğrenilen bir şey. Dolayısıyla felsefi tutumla öğrenilen bir şey. Bu hocalarımızın söyledikleri kadar yaptıkları da önemli. Ve öğrencileri, talebeleri bu hocalarımızın söylediklerini kavrarlar, idrak ederler. Beraber onun mütalaasını yaparlar. Ama asıl terbiye onların yaşamlarından sirayet edendir o kişileri.
Evet.
Ve bu insanlar o okul insan olma hüviyetleriyle hem talebelerine katkı sağlarlar, ürettikleriyle vatana millete katkı sağlarlar, yaşamlarıyla tarihe katkı sağlarlar.
Evet, Necati Öner Hoca pek çok kitap da yazdı, pek çok makale de yine dediğiniz gibi dergilerde, gazetelerde yayınlandı. O kitaplarından da biraz bahsedebilir miyiz? Daha çok neyi vurguladı kitaplarında?
Şimdi öncelikle bir burada yeri tam gelmişken bir aslında acımızı da ifade edelim. Yani bir öz eleştiri imkanı olarak. Süleyman Hayri Bolay hocamız şöyle bir şey söyler. Güzel bir eseri vardır. Necati Öner'in Fikir Dünyası. Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkan bir eserdir bu. Bu eserin sonlarında hocamız bir konuda hayıflanır. Bu hayıflanma aslında öz eleştirinin imkanını da açar bize. Şöyle der. Necati Öner'in ismi John olsaydı, Michael olsaydı çok farklı bir dünyaya sahip olurdu o hocamız. Olumlu anlamıyla. Tanınırdı, bilinirdi, çalışmaları üzerinden tezler, fikirler serdedilirdi vesaire vesaire. Biz maalesef değerlerimizi vefat ettikten sonra anlayabiliyoruz. Bu da bir değerdir aslında. Yani evet, değerini anladık ama vefat ettikten sonra önemli değil. Yaşarken hocamız en çok bundan hayıflanıyordu. Bazen özel konuşmalar da yaptığımız olurdu hocamıza ve bu konuyla alakalı çok hayıflandığına şahit olurduk. Yani o kadar kitap yazdım ve bu kitaplarla alakalı eleştiri bekledim, tenkit bekledim ama eleştiri yazanlar bir iki kişiydi. O bir kişi de İran coğrafyasından yazmıştı. Dolayısıyla insan bir müddet sonra umutsuzluğa düşüyor. Acaba benim yazdıklarımın
kimse
bir faydası yok mu,
mu,
okumuyor mu? Hayır, o kadar büyük, o kadar devasa fikirler ki yazdıkları ve hocamızı da evet biz vefat ettikten sonra değerini anlayacağız, anlayalım, yeter ki anlayalım. Çünkü biraz önce ifade ettik ya, hocamız yaşıyor, fikirleriyle yaşıyor, fikirleriyle yaşar fikir insanı, mütefekkir. Ama yaşarken en büyük ızdırabı buydu. Kendi eserlerinin tenkit edilmemesi ve okunmama korkusu. Hayır, tam tersi, hocamız hakikaten formal anlamıyla talebeler yetiştirdi ama yazdıklarıyla, çizdikleriyle tüm Türkiye'de çok önemli fikirlerin oluşmasına da olanak sağladı. Mantık alanında yazdığı klasik mantık eseri Türkiye'de şu anda aşılamayan bir eserdir. Bir ders kitabı formatında yazmıştır. Ve klasik mantık eseri şu anda hala akademilerde okutulan bir eser olarak karşımıza çıkar. Onun haricinde bilgi meselesini çok önemser. Biz bilgiyi kaybettikten sonra solduk. O halde yeniden canlanmamız, yeniden dirilmemiz, yeniden ihyaya kavuşmamız yine bilgiyle olacak. Dolayısıyla bilgi en fazla önemsediği kavramlardan bir tanesidir ve bilgi üzerine çok sayıda yazı kaleme almıştır mantıktan sonra. Zihniyet meselesi, bakın bunların hepsi bizi yakan sorular, yakıcı sorular.
Evet.
Zihniyet meselesi bizim yandığımız bir mesele. Zihniyet meselesini felsefi olarak tahlil edip değerlendirip bir fikir inşa etmiştir zihniyet meselesi. Kültür. Yani şimdi bu meselelere bir filozof gözüyle bakmayı başaran ve bu konularla alakalı çok değerli eserler yazan kişidir. 1982 yılında yanlış hatırlamıyorsam yazdığı bir eser vardır. O eser de aşılamamıştır. İnsan Hürriyeti. İnsan Hürriyeti kitabını okuyanların şöyle dediğine çok defa şahit oldum. Bu söyleyenler de çok önemli simalar, önemli mütefekkirler. Necati Öner kadar hürriyeti anlayan, özgürlüğü anlayan, kolay bir şekilde anlayan ve onun gibi nitelikli bir şekilde özgürlük anlayışı inşa eden tüm dünyada çok az sayıda insan var. Biz özgürlük deyince aklımıza gelen mütefekkirlerden bir tanesi muhakkak Necati Öner olmalı. Muhakkak. Onun haricinde biraz önce Bilgi dedik. Bilginin Serüveni eseri. Bilginin Serüveni eseri de 2005 yılında yanlış hatırlamıyorsam hoca telif etti. Bilginin Serüveni çok küçük bir eserdir ama muazzam bir eserdir. Vefat etmeden önce 2018'in başlarında hocamızla yine özel bir muhabbetimiz gelişti. Kendisi eserlerinden bir tanesinin ve tercihen Bilginin Serüveni'nin bir dünya diline aktarılıp tüm dünyada okunmasını çok arzu ettiğini ifade etti fakire. Ve hocamın bu istirhamını bir emir olarak kabul edip hocamızın Bilginin Serüveni adlı eserini İngilizce'ye tercüme ettik. Buğra ile, kıymetli Buğra kardeşimizle. Ve o eser Atatürk Kültür Merkezi yayınlarından çıktı. Atatürk Kültür Merkezi'nin de şöyle bir özelliği var. Aydın Sayılı hocamız Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nı yaparken kendisinin yardımcılığını yapan kişi Necati Öner'di. Dolayısıyla bir vefa borcu vardı.
Evet.
Atatürk Kültür Merkezi bu vefa borcunu ödedi. O kitapla ödemiş oldu.
Ne mutlu. Sizinle olan bölümümüzün sonuna geliyoruz Sayın Kala. Birkaç cümleyle onu anlatmanızı rica etsek neler söylersiniz son dakikalarımızda?
Şunu ifade edelim. Bu yayın Necati Öner hocamızı hem anmaya vesile oldu. Bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Nezaketinizden, letafetinizden ötürü. Anmak kadar anlamak da çok değerli bir şey. Necati Öner Hoca'yı kısa bir dakika silsilesine sığdırmak mümkün değil.
Evet.
Dolayısıyla bu yayın onu anlamaya vesile olacaktır. Eserlerinden birkaçını söyledik. Fikir yorduğu konulardan birkaçını söyledik. Dolayısıyla dinleyicilerimiz belki bu yayın vesilesiyle şöyle bir Necati Öner kimdir, neler yazmıştır diye bir araştırmaya koyulur. Özellikle İnsan Hürriyeti ve Bilginin Serüveni adlı eserleri de merak eder, okumaya çalışırlarsa Necati Öner'in o bizi cezbeden dünyasına bir giriş yapmış olurlar. Zaten oradan girdikten sonra bir şeyler söylemeye de hacet yoktur. Necati Öner hocamızın fikriyle yaşatılması noktasında biz talebelerin, kurumunun, derginin çalışmaları devam edecektir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kala. O kadar güzel aslında bu kısa sürede o kadar güzel bir şekilde anlattınız ki sevgili dinleyicilerimiz de muhakkak bu ismi zihinlerinde sonsuza dek tutacaklardır ve kendinden sonraki öğrencileri de kendi talebelerini yetiştirirken de hem İsim olarak tabii ki biz zikrediyoruz ama tabii ki ismin aktarmış olduğu o gelenek asıl anlatmaya çalıştığımız ve ulaştırmaya çalıştığımız o gelenekte inşallah yıllar yılı nesilden nesile aktarılarak gelecek sizlerin vesilesiyle. Çok
i̇nşallah.
Teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Muhammed Enes Kala bizlerle birlikteydi. Değerli hocamız Profesör Doktor Necati Öner'i konuştu. Kendisini bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz ve dileriz kendi zihninde getirmiş olduğu gelenek yüzyıllar boyu bu topraklarda kendinden sonrakilere güzelliklerle ulaştırılır diyerek bu bölümümüzü noktalayalım. Değerli hocamıza da bir kez daha teşekkür edelim.
savaş meydanı sanki İstanbul şehri dolunayda başka bir şarkı söylüyor sokaklar aşk uzakta uykuda bir karanlık savaş meydanı sanki İstanbul şehri dolunayda başka bir şarkı söylüyor sokaklar aşk uzakta uykuda. Karanlık savaş meydanı sanki İstanbul şehri dolunayda başka bir şarkı söylüyor sokaklar aşk uzakta uykuda bir karanlık savaş meydanı sanki İstanbul şehri dolunayda başka bir şarkı söylüyor sokaklar aşk uzakta uykuda.
Huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Uzman vaiz Ayşe Koç hocamız bizlerle birlikte bugün Huzuru Hayat köşemizde Âli Cenaplığı konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk sizin.
Âli Cenap aslında günümüzde çok kelime olarak duymadığımız ama aslında anlamına baktığımızda çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir konu, bir sözcük belki de. Siz neler söylersiniz?
Âli Cenaplık çok güzel bir ahlak. Ahlakın zirvesi aslında. İyi huyluluğun, yumuşak huyluluğun, anlayışın, affetmenin, güzel insan olmanın en güzel şekli. Âli Cenaplık içinde biz özellikle affetme konusunu zikrederiz. Affeden insan Âli Cenap insandır. Affedebilmeyi becerebilen her şeye rağmen, karşısındaki insanın hatasını, kusurunu özür dilediğinde, sorgulamadan, onu incitmeden, yüzüne yanlış yaptığı her neyse vurmadan, bak aklımda beni üzdün, incittin ama onu görmemezlikten geliyorum. Bir daha yapma mesajını verebilmek, hatta Allah-u Teala'nın affı ismiyle ahlaklanıp onu hiç görmemiş, hiç duymamış gibi sayabilmektir Âli Cenaplık. Bunu yapabilen insanların sayısı toplumda ne kadar çok ise, o sebeple hem ruh huzuruna, dinginliğe erişmiş insanların sayısı arttığı için, hem de hata da yapsa kendisini affedebilen eş, dost, akraba, arkadaş veya toplumda bireylerin olduğunu insanlar bildiği için, kalplerin kaynaştığı bir toplumun oluşmasına vesile olur.
Evet, keşke hepimiz o yüce duyguyu her zaman gösterebilsek. Bazen çünkü insanoğluyuz, çok kızıyoruz, küsüyoruz, darılıyoruz. Affetmek işin içine girdiğinde hemen kendimizi çekiyoruz ve affetmekten böyle alıkoyuyoruz kendimizi. Halbuki öyle yapmasak belki hayat çok daha güzel olacak. Neden böyle yapıyoruz? Neden o affın güzelliğine sığınamıyoruz?
Evet, insanların aslında zikrettiğiniz o özellikler fıtratında var. Küskünlük, kırgınlık, affedememek, hadiseleri zihinde tutmak,
öfkelenmek,
kin tutmak, haset etmek. Hep olumsuz, negatif şeyler var ama ruhumuzda Rabbimizin yerleştirdiği güzel huylar var. Bunların tam zıttı olan. İkisi arasında dengeyi kurabilmek çok önemli. Hatta o yanlış huyları şöyle aşağılara itekleyip güzel huyları zirveye doğru çıkarabildiğimizde gerçekten Ali Cenab-ı insan oluyoruz biz. Yanlış da yapsak, kinimizi, öfkemizi bastırabiliyorsak, insandır diyebiliyorsak, olabilir diyebilip geçebiliyorsak eğer, bizi üzen, inciten insanın yaptığı her ne olursa olsun, acaba ben de böyle yanlışlar yapıyor muyum hayatımda deyip bir öz eleştiriye de kapı aralıyorsak kendi
empati
iç dünyamızda.
Empati kurmak belki de, değil mi hocam?
Evet.
Ben de aynı duruma düşebilirdim. Aynı yani, şeyi ben de yapabilirdim.
Bazen hakikaten Sezin Hanım, insan farkına varmadan yanlışları yapabiliyor. Karşısındaki insanı incittiğini bilemeyebiliyor. Ruhlarımız o kadar farklı ki. Yeryüzündeki insan sayısı kadar ahlak var. Yeryüzündeki insan sayısı kadar farklı algı ve anlayış var. İşte o farklı algı ve anlayışlardan biz ne kadar kendimizi olumlu yöne doğru kaydırabilirsek, olumlu ahlaka doğru çekebilirsek Ali Cenab insan olacağız. Ahlakın zirvesini yaşayacağız ruh dünyamızda. Mutlu olacağız. Allah-u Teala da yeryüzünde insanlar hem mutlu olsun hem mutlu etsin insanları diye yaratıp yeryüzüne gönderdi. Yoksa birbirimizi yiyelim diye değil, birbirimizi incitelim, üzelim diye değil veya birbirimizin yaptığı yanlışları hep zihnimizde tutalım da kendimizi çıkmazlara, depresyonlara sokalım diye değil. Unutabildiğimiz zaman bunları bazen affederiz, bazen yok sayarız, bazen de hiç olmamış gibi kabul edebiliriz. Aslında hiç olmamış gibi kabul etmek bir hatayı, Allah-u Teala'nın affı isminin de ta kendisidir.
Aa, evet, güzel.
Olmamış gibi kabul edebilen insanların sayısı artsa toplumda, inanınız toplum o kadar mutlu olacak ki. O mutlu insanların arasında yetişen nesiller mutlu olacak. O nesiller arasında yaş almış büyükler mutlu olacak. Allah-u Teala da yeryüzünde birbirini seven, birbirini anlayabilen, birbirinin yanlışını, kusurunu, kabahatini örtebilen insanların, bireylerin olmasını, dünyadan da ebed alemine bu ahlakla gelmesini istiyor aslında.
Evet.
Bunu becerebildiğimiz zaman topluma çok şey katacağız her birimiz. Ama biz sanıyorum şurada yanlış yapıyoruz. Hep başkalarının yanlışını, kusurunu, kabahatini görürken kendi yanlışlarımızı göremiyoruz. Önce kendimize bakmamız lazım. Her birey kendini düzelse toplum o kadar güzel olacak ki.
Evet. Peki hocam affedilmeyecek kusurlar da var mı? Yani her şey affedilir mi?
Her şeyi affetmek Allah-u Teala'nın şanından. Rabbimiz affeder her şeyi. Zaten ayet-i kerimede diyor, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah her türlü günahı, kusuru, kabahati affeder. O şüphesiz bağışlayandır, şüphesiz çokça affedendir diye ayette kendini ifade ediyor Allah-u Teala. Şahsımıza ait şeyleri affedebiliriz. Ama kamunun, toplumun aleyhine olan şeyleri, toplumun ahlakını, toplumun menfaatini sarsan şeyleri yargılamak, sorgulamak hukukun işi. Onun da dışındaki şeyleri affettiğimizde, bakınız aileler güzel olacak. Ailede cinayetler işleniyor, Allah korusun.
Evet.
Ne büyük bir yanlış. Büyükler küçüklere, küçükler büyüklere kırgın geziyor. Kardeşler kardeşlerle bir ömür konuşmuyor neredeyse. Olacak şey değil. Allah bunu istemiyor ki. Yani affetmemiz gereken bir kısım şeyler var ki bunları biz küçücük bir çıkıntı iken, hani yükselti iken biz Everest yapıyoruz zihnimizde. Onu biz çıkıntı olarak bırakmak değil, bir çukura dönüştürüp zihnimizden yok etmekle aslında mesulüz. Onu yapabildiğimizde mutlu olacağız biz. Onu yapabildiğimizde, affettiğimizde mutlu olacağız, huzurlu olacağız. Hiç affetmem dediğim şey ne olabilir? Belki cana kastetmiştir ki Hazreti Peygamber Hazreti Hamza'nın öldürülmesinde rol alan Vahşi'ye demişti, tamam seni affettim. Çünkü Vahşi gelip Müslüman oldu daha sonra. Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz'in çok yakını, amcası, beraber oturup kalktıkları, arkadaş oldukları bir insan ve onu savaş meydanında burnu, kulakları kesilmiş vaziyette görünce Vahşi'ye diyor ki, o ben Müslüman oldum, beni de affet ey Allah'ın Resulü dediğinde, fazla gözüme görünme diyor.
Affettim ama yine
yani,
de.
Bu derece şeyler varsa insanız nihayetinde. Biraz ruhumuzda derin yaralar açabiliyor ama peygamber ahlakıdır affedebilmek. Yine de ona Müslüman olma demedi, buralara yaklaşma demedi. Onu hatırlıyorum ben, mesajı verdi. Keşke yapmasaydın mesajı verdi. Bu Vahşi'nin de belki o günahına ısrarla tövbesine kapı aralamıştı. Onu da öyle düşünmek lazım. Sadece affetmedi, affedemedi, zihninde tuttu diye değil de, bak Vahşi, yaptığın o kadar kötü ki keşke yapmasaydın, iyi tövbe et mesajını vermişti Vahşi'ye. Mekke'nin fethinin yaklaştığı günlerdeyiz. Onu da yad ederek Peygamber Efendimiz'in Medine'den Mekke'ye dönüp fethettiğinde Mekke'yi, onlar soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, sen bize şimdi ne yapacaksın? Ey salih dost, salih kardeş, ben size diyor peygamber cevabıyla cevap vereceğim. Sizler serbestsiniz. Artık yaptıklarınızdan dolayı sorgulanmayacaksınız, kınanmayacaksınız ki bir müddet sonra birer birer o insanlar Müslüman oluyor. Yani yapıp ettiklerimiz, davranışlarımız diğer insanların hayrına vesile oluyorsa, diğer insanların doğruyu bulmasına vesile oluyorsa, o zaman şunu düşünmeliyiz biz: gerçekten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde tarif ettiği, bize ol diye emrettiği bir kısım ahlakı da hayatımıza yansıtmış oluyoruz. Allah bizden fıtrata uygun yaşamamızı bekliyor. İşte Ali Cenaplık orada devreye giriyor. Evet. O huylar, ahlaklar sende olsun ey kulum. Ben seni yarattığım yeryüzüne gönderdim. Senin gibi bir sürü kullarım var. Her birinizin doğru yanlış davranışları var. Birbirinizin yanlışta frenleyicisi, doğruda da birbirinizin iticisi olun. Birbirinize yön verin, yardımlaşın. Has kullar olarak gelin karşıma ki sonsuz alemde size güzellikler yaşatayım müjdesi veriyor Kur'an-ı Kerim'inde yine.
Evet, değerli hocam, biz hep affetmeyi aslında karşı tarafa yaptığımız bir iyilikmiş gibi görüyoruz ve sanki biz onu affettiğimizde biz o bir, biz sıfırmışız gibi hissediyoruz. Halbuki öyle değil. Affettiğimizde biz o iç huzuru o yaşadığımızda, o zaman anlayacağız ki aslında karşı tarafla eşit konumdayız. Ondan, o bizden üstün değil. İkimiz de aynıyız. İkimiz de o huzuru yaşayacağız o dakikada. Çoğu zaman belki kıskançlık mıdır ya da o insanın fıtratından kaynaklanan olumsuz düşünceler bizi alıkoyuyor affetmekten, ama affettiğimizde o içimizde yaşadığımız iç huzuru bence hiçbir şeye değişilmez.
Kesinlikle affeden insan önce kendine iyilik yapıyor.
Evet.
Zihninde bir yükle dolaşmamış oluyor. Affettiğin zaman olabiliyor, insanlık bu yahu diyebildiği zaman aslında çok büyük bir şey yapıyor kendisi için.
Kendisi için yapıyor.
Kendisi için. Bir yükü atmış oldu.
Evet.
Hani çürük patatesi sırtında taşıyıp kokusuna razı olmaktansa, bırak onu çöpe.
Ne güzel benzetme oldu.
Bırak onu çöpe ve tertemiz yürü yola. Bunu yapıyor. İkincisi, affettiği insana iyilik ediyor. Ben yanlış yaptım ama bir daha yapmamalıyım. Bak affetti. Ya affetmeseydi ne yapacaktım?
Evet.
Çünkü özür dilediği halde kişi affetmezse onu da yanlış buluyor Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Yani bir insan özür dilediğinde bizim hatasını anladı deyip affetme mesuliyetimiz de var. Karşımızdaki kişiye de iyilik yapmış oluyoruz affettiğimizde. Topluma iyilik yapmış oluyoruz.
Evet, hem kendimize, hem karşımızdakine, hem de bütün topluma.
Çünkü affedilmiş insan, affetmiş insan kalplerin kaynaştığı bir toplumu oluşturur.
Ve iletişimin devam edebildiği.
Devam edebildiği bir toplum mutlu olur. Ailede başlar. İkili ilişkilerde, ailede, akrabalarda, yakınlarda, eş dostta aynı ahlakın olduğunu düşünelim. Harika bir toplum olur sizin.
Evet, harika toplumlar hep zaten insan, harika insanların içinde bir arada olduğu toplumlar. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan hani o affetmenin güzelliğini dinleyicilerimize ulaştırabildiysek bir nebze de olsa, ne mutlu bize. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bugün Huzur Hayat köşemizde bizlerle birlikteydi. Âli cenaplık kavramını konuştuk. Affedebilmeyi, affetmenin insana verdiği gönül huzurunu, insana ve topluma faydasını ve iletişimin kesilememesi bağlamında affın önemi üzerine değerli hocamızın değerlendirmelerini aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.